Ayrım 11. Gülümseyen Adam Henning Mankell. Sayfa 131. Wallander fincan ve tabağı dikkatlice meşe parkerin üzerine bilgisayar çıktısının yanına koydu ve konuşmaya devam etti. Açık konuşacağım. 11 Ekim akşamı Bay Thorstenson buraya geldikten hemen hemen bir saat sonra trafik kazasında öldü. Cenaze törenine çiçek göndermiştik dedi Anita Carlin. İş arkadaşlarımızdan biri cenazeye de katılmıştı. Alfred Harderberg katılmamıştır herhalde. İşverenin mümkün olduğunca halkın arasına çıkmaktan kaçınıyor. Tahmin etmiştim dedi Wallander. Fakat gerçek şu ki bunun bir kaza olmadığına inanmak için geçerli nedenlerimiz var. Pek çok delil Bay Thorstenson'un öldürüldüğünü destekliyor. Bu yetmezmiş gibi birkaç hafta sonra oğlu ofisinde vurularak öldürüldü. Belki onun cenazesine de çiçek göndermişsinizdir. Anita Carlin anlamaz bir şekilde baktı. Biz sadece Gustav Thorstenson'la iş yaptık. Wallander başını salladı ve devam etti. Artık neden geldiğimi biliyorsunuz ve hala burada kaç tane sekreter çalıştığını söylemediniz. Siz de bunun hangi açıdan baktığınıza bağlı olduğunu anlamıyorsunuz dedi Anita Carlin. Can kulağıyla dinliyorum. Farnholm şatosunda 3 sekreter var dedi Anita Carlin. Sonra seyahatlerinde ona eşlik eden 2 kişi daha var. Ek olarak Doktor Harderberg'in dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan sekreterleri vardır. Sayı değişebilir ancak nadiren 6'dan azdır.
Epeyce çokmuş dedi Wallander.
Anita Carlin onayladı. İşvereniniz için az önce Doktor Harderberg dediniz. Pek çok fahri doktorası vardır. Eğer isterseniz listesini alabilirsiniz.
Evet isterim dedi Wallander. Bir de Doktor Harderberg'in şirketleri hakkında genel bir bilgi almak istiyorum. Ama bunu daha sonra da yapabilirsiniz. Şu anda hemen öğrenmek istediğim şey Bay Thorstenson'un burada olduğu akşam neler yaşandı. Hangi sekreter bana bu konuda bir şeyler anlatabilir?
O akşam ben görevliydim.
Wallander kısa bir süre düşündü. Bu yüzden buradasınız. Bu yüzden benimle ilgilenen sizsiniz. Fakat sizin olmadığınız bir gün gelseydim ne olacaktı? Onca gün içinde polisin bugün geleceğini bilmeniz mümkün değil.
Tabii ki bilemezdik.
Wallander daha konuşurken bile yanıldığının farkına vardı. Farnholm şatosundakilerin Wallander'in geleceğini bilmelerinin nasıl mümkün olabileceğini düşündü. Bu düşünce onu rahatsız etti. Konuşmaya devam etmeden önce dikkatini toplamaya çalıştı. O akşam neler oldu?
Bay Thorstenson saat 7'den kısa bir süre sonra gelmişti. Doktor Harderberg ve birkaç yakın iş arkadaşıyla bir saatlik özel bir görüşmesi vardı. Toplantıdan sonra bir fincan çay içti. Farnholm'den tam olarak 20.14'te ayrıldı.
O akşam neler konuşmuşlardı?
Buna cevap veremem.
Az önce o akşam görevli olduğunuzu söylemiştiniz.
Hiçbir sekreterin hazır bulunmadığı bir görüşmeydi. Hiçbir not alınmadı.
İş arkadaşları kimlerdi?
Anlayamadım.
Bay Thorstenson'un Doktor Harderberg ve birkaç yakın arkadaşıyla özel bir görüşmesi olduğunu söylediniz.
Bunu cevaplayamam.
Yetkiniz olmadığı için mi?
Cevabı bilmediğim için.
Neyi bilmiyorsunuz?
İş arkadaşlarının kimler olduğunu bilmiyorum. Daha önce onları hiç görmemiştim. İlk defa o gün gelmişlerdi ve ertesi günde ayrıldılar.
Wallander bir sonraki sorusunun ne olacağını bilmiyordu. Bütün cevaplar yüzeysel olacak gibi görünüyordu. Konuya farklı bir açıdan yaklaşmaya karar verdi. Biraz önce Doktor Harderberg'in çok sayıda sekreteri olduğunu söylediniz. Kaç tane avukatı olduğunu öğrenebilir miyim peki?
Muhtemelen en azından aynı sayıda vardır.
Sanırım tam olarak kaç tane olduğunu söylemeye yetkiniz yok.
Tam sayısını bilmiyorum.
Wallander başıyla onayladı. Başka bir çıkmaz sokağa girdiğini görebiliyordu. Bay Thorstenson ne kadar zamandır Doktor Harderberg için çalışıyordu?
Farnholm şatosunu satın alıp çalışma merkezi haline getirdiğinden beri yaklaşık 5 yıldır.
Bay Torstenson bütün hayatı boyunca Üstad'la avukat olarak çalıştı dedi Wallander. Birdenbire uluslararası ticari konularda tavsiye verebilecek nitelikli olduğu kanaatine varılıyor. Biraz da olsa ilginç değil mi?
Bu Doktor Harderberg'e sorabileceğiniz bir konu.
Wallander not defterini kapattı. Tabii ki öyle. Cenevre veya Dubai ya da her neredeyse kendisine mümkün olan en kısa zamanda görüşmek istediğime dair bir mesaj göndermenizi istiyorum. Başka bir ifadeyle buraya geri döndüğünde.
Ayağa kalktı, fincan ve tabağını yavaşça masaya bıraktı.
Üstad polisinin çok sekreteri yok dedi ama sekreterlerimiz oldukça yeteneklidir. Bay Harderberg beni görmek istediğinde sekreterlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Wallander Anita Carlin'i hole kadar izledi. Ön kapının yanında mermer bir masanın üzerinde deri ciltli bir dosya duruyordu.
Doktor Harderberg'in işleriyle ilgili öğrenmek istedikleriniz burada dedi Anita Carlin.
Birisi dinliyor diye düşündü Wallander. Birisi tüm konuşmamıza kulak misafiri oldu. Belki de bir bilgilendirme notu. Her neredeyse Harderberg'e doğru yola çıkmıştır bile. Eğer ilgisini çekerse diye ama sanmıyorum.
Bu durumun acil olduğunu söylemeyi unutmayın dedi Wallander. Anita Carlin bu defa Wallander'in elini sıktı.
Wallander karanlık merdiven boşluğuna kısa bir bakış attı fakat gölgeler çoktan gitmişti.
Gökyüzü açılmıştı. Wallander arabasına bindi. Anita Carlin basamaklarda duruyordu. Saçları rüzgarda savruluyordu.
Wallander hareket ettiğinde bile dikiz aynasında kadının aynı yerde durup kendisine baktığını gördü. Bu kez yaklaşırken kapılar yavaşça açıldığından durmasına gerek kalmadı. Kurtström ortalıkta görünmüyordu. Kapılar otomatik olarak arkasından kapandı, arabasını yavaşça sürerek Üstad'a döndü.
Birdenbire işe dönme kararı verildi, henüz 3 gün olmuştu. Buna rağmen sanki daha uzun bir süre geçmiş gibiydi. Sanki anıları tamamen farklı bir yöne doğru muazzam bir hızla kaybolurken o kendi yolunda ilerliyordu.
Ana yola döndükten hemen sonra yolda ölü bir tavşan gördü. Etrafından dolaşarak yola devam etti. Ve hala Gustav Torstenson'a ya da oğluna ne olduğunu bulmaya yaklaşamadığını düşündü.
Ölen avukatlarla çift tel örgüyle çevrili Farnholm şatosundaki insanlar arasında herhangi bir bağlantı bulması ona pek olası görünmüyordu.
Yine de gün bitmeden deri ciltli dosyayı inceleyip Alfred Harderberg'in şirket imparatorluğuyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışacaktı.
Araç telefonu çalmaya başladı. Ayizeyi kaldırdığında Svedberg'in sesini duydu.
Ben Svedberg dedi heyecanla. Neredesin şimdi?
Üstad'a 40 dakika uzaktayım.
Martinson Farnholm şatosuna gideceğini söyledi.
Oradaydım ama hiçbir şey öğrenemedim.
Konuşma parazit nedeniyle birkaç saniyeliğine kesildi. Sonra Svedberg'in sesi yine duyuldu.
Bertha Duner aradı ve seni sordu. Seninle bir an önce konuşmak istiyordu.
Neden aramış?
Söylemedi.
Eğer numarasını verirsen hemen arayabilirim.
Evine gitmen daha iyi olabilir. Çok ısrarcı görünüyordu.
Wallander saatine baktı. 9:15 vardı. Bugünkü toplantı nasıl geçti?
Özel bir şey olmadı.
Üstad'a döndüğümde hemen evine gideceğim dedi Wallander.
Öyle yap dedi Svedberg.
Wallander Bertha Duner'in bu kadar acil ne söyleyeceğini düşündü. İçindeki endişenin büyüdüğünü hissetti ve hızını arttırdı.
9:25 geçe pembe evin karşısına gelişi güzel park etti. Aceleyle karşıya geçip zili çaldı. Bertha Duner kapıyı açtı ama Wallander bir terslik olduğunu anladı. Kadın sarsılmış görünüyordu.
Beni aramışsınız dedi Wallander.
Bertha Duner başıyla onayladı ve Wallander'i içeri buyur etti. Wallander ayakkabılarını çıkarmak üzereyken kolunu sıkıca kavrayıp oturma odasına doğru sürükledi. Küçük bahçesini eliyle işaret etti.
Gece orada birisi vardı dedi Bertha Duner.
Gerçekten korkmuşa benziyordu. Kaygılı hali Wallander'i de etkiledi. Wallander Fransız balkonun önünde durup çimenleri inceledi. Kışa hazır hale getirilmiş çiçek tarhları, Bertha Duner'in bahçesiyle komşu evler arasındaki beyaz renkli duvardaki sarmaşıklar göze çarpıyordu.
''Hiçbir şey göremiyorum.'' dedi Wallander.
Bertha Duner sanki pencereye yaklaşmaya cesaret edemiyor gibi geride duruyordu. Wallander Bertha Duner'in hayatını temelinden sarsacak kadar şiddetli olaylar nedeniyle geçici bir akıl hastalığına yakalanıp yakalanmadığını düşünmeye başladı.
Bertha Duner Wallander'in yanına gelip işaret etti.
''Oradaymış.'' dedi. ''Birisi geceleyin orada bir şeyler kazmış.''
''Kimseyi gördünüz mü?''
''Hayır.''
''Herhangi bir şey duydunuz mu peki?''
''Hayır, duymadım. Fakat birisinin gece orada olduğunu biliyorum.''
Wallander kadının işaret ettiği yeri takip etmeye çalıştı. Belli belirsiz bir şey fark etti. Küçük bir çim parçasının çiğnendiğini görebiliyordu.
''Belki kedi olabilir.'' dedi Wallander, ''ya da köstebek, hatta fare.''
Bertha Duner kafasını salladı.
''Hayır.'' dedi. ''Orada birisi vardı.''
Wallander Fransız balkonu açtı ve bahçeye atladı. Çimenlere doğru yürüdü. Yakından bakınca kare şeklinde bir çim alanının yerinden çıkarılmış ve tekrar koyulmuş olduğunu fark etti. Yere çömelip elini çimenlerde gezdirdi. Parmakları sert bir şeye dokundu. Plastik veya demir bir şeye, çimden çıkan küçük sivri uçlu bir nesneye. Dikkatle çimleri geriye doğru çektiğinde yüzeyin hemen altına gömülmüş grimsi kahverengi bir nesne gördü. Görür görmez de kas katı kesildi, elini hemen geriye çekti ve yavaşça ayağa kalktı. Bir an delirdiğini düşündü, sandığı gibi olamazdı, bu hiç de olası değildi. Hatta dikkate alınamayacak kadar ihtimal dışıydı. Fransız balkona kadar adımlarını tam olarak önceki bastığı yerlere basarak geri geri yürüdü. Eve ulaştığında sırtını bahçeye döndü. Hala gördüklerine inanamıyordu.
''O da ne?'' diye sordu Bertha Duner.
''Lütfen gidip telefon rehberini getirin.'' dedi Wallander. Sesinin titrediğini hissedebiliyordu.
''Rehberi neden istiyorsunuz?''
''Söylediğimi yapın.''
Bertha Duner hole çıkıp üstad ve civarına ait telefon rehberiyle döndü. Wallander telefon rehberini alıp elinde tarttı.
''Lütfen mutfağa gidip orada kalın.'' dedi Wallander.
Bertha Duner Wallander'in söylediğini yaptı. Wallander bunun bir rüya olması gerektiğini söylüyordu kendi kendine. Eğer bu ihtimal dışı durumun gerçek olduğuna dair en ufak bir ihtimal olsaydı, oldukça farklı bir tepki vermesi gerekirdi. Fransız balkondan içeri girdi ve mümkün olduğu kadar odanın arkasında durmaya çalıştı. Sonra elindeki telefon rehberini topraktan çıkan demir çubuğa doğru hedefleyerek attı. Patlama kulaklarını bir süreliğine sağır etti. Sonra pencerelerin hasar görmediğini görünce şaşırdı. Çimenlerin arasında oluşan çukura baktı. Sonra aceleyle Bertha Duner'in çığlığını duyduğu mutfağa gitti. Kadın elleriyle kulaklarını kapatmış, taş kesilmiş halde yerde duruyordu. Wallander kadının kollarından tutup mutfak sandalyelerinden birine oturttu.
''Korkacak bir şey yok.'' dedi Wallander. ''Birazdan geri geleceğim, bir telefon etmem lazım.''
Emniyeti aradı, iyi ki cevap veren Ebba'ydı. ''Ben kurt.'' dedi, ''Martinson ya da Svedberg'le konuşmam lazım. Yoklarsa herhangi birisi de olur.'' Wallander onun sıra dışı bir durum olduğunu anladığını düşündü. Bu yüzden Ebba soru sormadı ve sadece denileni yaptı. Wallander'in ne kadar ciddi olduğunu anlamıştı. Martinson telefona yanıt verdi.
''Ben kurt.'' dedi Wallander. ''Biraz sonra polise Continental Oteli'nin arkasından şiddetli bir patlama olduğuna dair bir ihbar gelecek. Acil bir durum olmadığından emin olabilirsin.'' ''İtfaiye araçları ve ambulansların buraya akın etmesini istemiyorum. Hemen buraya gel ve yanında da birilerini getir. Ben Torstenson'un sekreteri Bertha Duner'in evindeyim. Adres Stig Caddesi 26, Pembe Ev.''
''Ne oldu?'' diye sordu Martinson.
''Buraya geldiğinde göreceksin.'' dedi Wallander. ''Anlatmaya çalışsam da inanamazsın.''
''Bir dene.'' dedi Martinson.
''Birisinin Bayan Duner'in bahçesine bir mayın gömdüğünü söylesen bana inanır mıydın?''
''Hayır.'' dedi Martinson.
''Ben de öyle düşünmüştüm.''
Wallander telefonu kapattı ve balkona geri döndü. Çukur hala oradaydı. 6. Bölüm. Kurt Wallander 3 Kasım Çarşamba gününü yaşadığına hiçbir zaman tamamen ikna olmadığı bir gün olarak hatırlayacaktı. Üstadın ortasındaki bir bahçeye gömülü bir mayınla karşılaşacağı nasıl aklına gelebilirdi ki? Martinson, Höglund'la birlikte Bertha Dooner'in evine ulaştığında Wallander hala bunun bir mayın patlaması olduğuna inanmakta güçlük çekiyordu. Martinson, Wallander'in telefonda söylediklerine inanmış ve emniyetten çıkarken teknik uzman Nyberg'e bir mesaj yollamıştı. Bu yüzden Nyberg, Martinson ve Höglund'un çimenlikteki çukurun önünde dona kalmalarından kısa bir süre sonra olay yerine gelecekti. Çimlerin arasında başka mayın olup olmadığını tam olarak bilemediklerinden hepsi de evin duvarına yakın duruyorlardı. Biraz sonra Höglund az da olsa sakinleşen Bertha Dooner'le konuşmak için kimseye sormadan mutfağa gitti.
''Neler oluyor?'' diye sordu Martinson öfkeyle.
''Bana mı soruyorsun?'' diye yanıtladı Wallander. ''Hiçbir fikrim yok.'' Kimse başka bir şey söylemedi. Herkes yerdeki çukura bakıp düşünüyordu. Kısa süre sonra teknik hekim yetenekli ama aksi Nyberg öncülüğünde eve ulaştı. Nyberg Wallander'i görünce durdu. ''Sen burada ne arıyorsun?'' dedi Nyberg. Wallander'in göreve dönmesi yersiz bir şeymişçesine. ''Çalışıyorum'' dedi Wallander kendisini savunmak ister gibi. ''İşi bıraktığını zannediyordum.''
''Bırakmıştım ama sonra bensiz yapamayacağını düşündüm.''
Nyberg bir şey söylemek üzereyken Wallander elini kaldırıp onu durdurdu.
''Şu anda yerdeki çukur daha önemli.'' dedi. Nyberg'in birkaç kez İsveç ordusunda Birleşmiş Milletler için hizmet verdiğini hatırlayarak,
Kıbrıs ve Orta Doğu'daki görevlerinden kalan tecrübeyle bunun gerçekten bir mayın olup olmadığını anlayabilirsin. Ama önce buralarda başka mayın olup olmadığını söyleyebilir misin?
''Ben köpek değilim.'' dedi Nyberg duvar kenarına çömelerek.
Wallander parmaklarıyla hissettiği sivri uçlu çubuktan ve telefon rehberini fırlattığında meydana gelen patlamadan söz etti Nyberg'e. Nyberg başını salladı. ''Mayın dışında çarpma etkisiyle patlayan çok az patlayıcı madde veya karışım vardır. Meselenin püf noktası şu. Bir mayının yalnızca bir insanın basması ya da araç tekerleğiyle patlayacağı düşünülür. Oysa bir insanı öldürecek mayının patlaması için bir çocuğun basması ya da telefon rehberi gibi sadece birkaç kilogramlık basınç yeterlidir. Eğer hedef bir araçsa o zaman 200 kilogramlık bir basınç gereklidir.'' Nyberg ayağa kalktı ve Wallander'la Martinson'a sorgular biçimde baktı.
''Ama ne tür bir insan birisinin bahçesine mayın döşer? Yakında yakalansalar iyi olur.''
''Bunun bir mayın olduğuna kesinlikle emin misin?'' dedi Wallander.
''Kesin konuşamam.'' dedi Nyberg. ''Ama askeri birlikten bir mayın dedektörü göndereceğim. Gelinceye kadar da kimse bahçeye ayak basmasın.''
Mayın dedektörünü beklerlerken Martinson birkaç arama yaptı. Wallander kanepede otururken olup bitenleri anlamlandırmaya çalıştı. Mutfaktan Höglund'un sabırla sorduğu soruları ve Bertha Dooner'in yavaşça verdiği cevapları duyabiliyordu. Ölü iki avukat diye düşündü. Sonra bahçesine mayın döşenen bir sekreter. Her şey hala belirsiz olsa da tek bir şeyden emin olmalıyız. Çözüm hukuk bürosunun faaliyetleriyle ilgili bir yerde gizli olmalı. Bu üç kişinin özel veya sosyal yaşamlarının konuyla ilgili olması artık pek olası değil. Wallander Martinson'un telefon görüşmelerini bitirmesiyle düşüncelerinden sıyrıldı.
''Björk aklımı kaçırıp kaçırmadığımı sordu.'' dedi Martinson suratına asarak. ''İtiraf etmeliyim ki önce buna nasıl yanıt vereceğimi bilemedim. Bunun bir kara mayını olmasının akıl almaz olduğunu söylüyor. Yine de mümkün olduğu kadar çok bilgilendirilmek istedi.''
''Söyleyecek bir şeylerimiz olduğunda,'' dedi Wallander. ''Nyberg nereye kayboldu?''
''Mayın dedektörünü getirmek için kışlaya kendisi gitti.'' dedi Martinson.
Wallander saatine baktı. Onu çeyrek geçiyordu. Farnorm şatosuna yaptığı ziyareti anımsadı fakat ne sonuç çıkaracağını bilmiyordu. Martinson kapının eşiğinde dikilip yerdeki çukuru inceliyordu.
20 yıl kadar önce Söderham'da bir olay olmuştu dedi. Belediye mahkemesinde hatırladın mı?
Hayal meyal dedi Vallender.
Komşularına, akrabalarına, kısaca aklına gelebilecek herkese yıllarca süren sayısız davalar açan yaşlı bir çift vardı. Adamın durumu kimsenin zamanında tanı koyamadığı klinik bir takıntı haline gelmişti. Hayalinde uydurduğu düşmanları tarafından, özellikle de yargıç ve kendi avukatı tarafından haksızlığa uğratıldığını düşünüyordu. Sonunda kendini kaybetti. Bir duruşmanın ortasında silahını çekerek yargıcı ve avukatını vurdu. Daha sonra polis adamın evine girmeye çalıştığında tüm pencere ve kapılara bubi tuzakları kurduğu ortaya çıktı. Patlamalar başladığında kimsenin yaralanmaması büyük şanstı.
Vallender olayı hatırladı. Stockholm'daki bir avukatın evi de bombalanmıştı diye devam etti Martinson.
Avukatlara gözdağı veriliyor ve saldırılıyor. Polislerden bahsetmiyorum bile.
Vallender yanıt vermeden başıyla onayladı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 144.